Ayrım 43. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 487. Daha önce duymuş olsanız, çok iyi bilseniz bile her duyuşta tüyleriniz diken diken olur. Bu sesi daha önce hiç duymamış olan kartal bir ürperdi. Öç alma duygularıyla eğitilmiş bir Yahudi olduğunu unuttu. Anasını, Ezekiel dayısını, Tel Aviv'deki, Kudüs'teki akrabalarını, yedi kollu Şamdan'ı, gümüş şekerliği unuttu ve halkının en amansız düşmanları Filistinliler ve Şiiler için birden karşı koyulamaz bir sevgi duymaya başladı. Bu sevimsiz ve içten pazarlıklı Filistinliler için mutlu bir kenti çalıp aşırılıklarla, zorbalıklarla, savaşlarla yerle bir etmişler, buna karşılık onlar da kendi kentlerinden, evlerinden olmuşlardı. Şimdi hayvanlar gibi yaşıyor, hayvanlar gibi yiyip içiyor, uyuyor, hayvanlar gibi her tarafı pisletiyor, pisliklerini toplayanlara küfürler savuruyorlardı. Hayvanlar gibi karılarını, kızlarını satıyor, hayvanlar gibi öldürüyor, ölüyor, hayvanlar gibi gömülüyor, yeni ölülere yer açmak için hayvanlar gibi mezarlardan çıkartılıyorlardı. Gerici ve ilkel Şiiler ise yalnızca kin beslemeyi, öldürmeyi, müezzinlerin, mollaların, ayetullahların sözlerini dinlemeyi, mutsuzluklarının, saldıkları dehşetin suçunu başkalarına yüklemeyi biliyorlardı. Bu işsiz güçsüz, ahlaksız cahiller yalnızca haşhaş yetiştirmek için toprağa ekiyor, ölüme susamış bu vampirler fareler gibi sürekli terörist doğuruyor, ancak heksojen yüklü bir kamyonla toplu kıyım yaptıklarında yüzleri gülüyordu. Herkesçe, batıllarca da sömürülüyor, aşağılanıyor, eziliyorlardı. Bilgisiz, yoksul, bağnaz kılınmışlardı. Camiler, minareler, Allahu Ekber, Allahu Ekber sesleriyle beyinleri yıkanmıştı. Onları bunca küçümsediği için kendisinden utandı. Utanmanın yanı sıra inceliğin, saygının ötesinde bir şeyler yapmak gereksemesi duydu. Bu gereksemenin etkisiyle humusa bulanmış oğlunun küçük gövdesi üzerine kapanmış olan kadına yaklaştı, ayağa kaldırdı onu. Nöbet noktasından uzaklaştırdı, jipe binmesine yardım etti, gözyaşlarını kuruladı. Sonra Ferruccio'ya Muhammed'i bir örtüye sarmasını söyledi ve örtüye sarılı Muhammed'i de yanlarına alıp toplu mezara gitti. Mezarcıları uzaklaştırıp Muhammed'i kendi elleriyle kadının işaret ettiği köşeye yerleştirdi özenle. Bir yıl, 4 ay önce bu köşeye kadının kocasını, erkek kardeşini, ırzına geçildikten sonra boğazı kesilen kızını atmışlardı. Çocuğun üstüne kendi elleriyle toprak attı, sonra kadını oradaki başka kadınlara emanet ederek küçük kızı da alıp gömmek amacıyla 22'ye gitti. Ama Rambo vermedi kızın ölüsünü. "Vereceksin Rambo, veremem albayım. Gömmemiz gerek Rambo. Biliyorum albayım, ver de gömeyim Rambo." "Olmaz albayım, ben gömeceğim." "Peki Rambo, ceketini giy önce." Rambo koca kafasını sallayarak Leyda'nın çıplak ölüsünü sardığı ceketi alıp giydi ve az sonra dramın sonunu harekete geçirecek ve Angelo'yu, Ninet'i düşünmekten vazgeçirecek inanılmaz sahne gerçekleşti. Karabinierilere "Niye bana haber vermediniz sersem herifler?" diye söylenerek dışarı fırlayan Angelo, aerodrom yolunda, atsız yolda, Şatila kavşağında, Nasır bulvarında, Argan sokağında Ninet'i aramaya koyulduğunda Ninet öleli en azından 20 dakika olmuştu. Angelo bir tek Faruk sokağına bakmamıştı. Karargaha döndüğünde ateşkes yürürlüğe girmişti. Noel Baba sana bir oyuncak getirdi takılmalarını aldırmadan kulübesine çekilmiş, içini kemiren sorularla hüznünü daha da arttırmaya koyulmuştu. Gelmişti. Demek ki gelmişti. Peki kendisine haber verilmesini niçin istememişti? Karabinieriler niçin onu ilk bakışta tanımamışlardı? Niçin üstü başı perişanmış, niçin seke seke yürüyormuş, bir dişi de kırıkmış? Getirdiği garip armağanın göğsünde, boğazında niçin küçük kan lekeleri vardı? Sonra Zandra Sadr ile görüşmenin bitkinliği içindeki Charlie gelmiş, şunları demişti. Şatila'daki toplu mezarı açmışlar. Bir sürü ceset atıyorlarmış içine. Gidip hükümetçilerin ne tepki gösterdiklerini görmek istiyorum. Ama Akbaba ile görüşmem gerek. Benim yerime sen gidip bakıver. Gitmişti. Kendisine sorular sormaya ara vermeden 25'e girmişti. Hıçkırmakta olan Ferruccio'yu görmemiş, jipini incir ağacının altındaki nöbetçi noktasının yanına park etmişti. Gözlerini artık kimsenin istemediği uğursuz kuleye çevirmeden farlarını söndürmüş 12 jipin sıralandığı dar sokak boyunca yürümüş, kendi gölgelerini sürüklemekte olan hayaletlere bakmak için duraklamıştı. Yine de Ninet aklından çıkmamıştı. Ama kollarında Leyla'nın çıplak cesedini taşımakta olan Rambo'yu görünce her şey değişmişti. Boğuk bir hıçkırık gibi daha önce hiç söylemediği iki sözcük dökülmüştü ağzından. Hey Tanrım! Tepkisi karşılıksız kalmadı. Omzunda silahı, göğsünde Hümeyni sikkesi, toprağa kana bulanmış dev gibi bir adamın kollarında çıplak bir çocuk ölüsüyle yaklaşmasını görmek insanın soluğunu kesiyordu. Hayaletler alayından siklop hıçkırığına karışan acılarla yüklü Koro'dan, örtüye sarılmış oğlunun cesedini taşıyan kadından bile daha çok parçalıyordu yürekleri. İlk jipin direksiyonundaki er de aynı tepkiyi gösterdi. Ya Allah! Ya Allah diye haykırırken elini uzatıp farları yakarak Rambo'nun yolunu aydınlattı. İkinci jipin sürücüsü de aynı şeyi yaptı. Onun ardından üçüncü jipin, dördüncü, beşinci ve daha sonraki yedi jipin sürücüleri de aynı şeyi yaptılar. Sanki sessizce birbirlerine aktardıkları bir komutla direksiyondaki Şii erler Rambo'nun yolunu aydınlatmak için farlarını yaktılar. Birkaç dakika içinde yol, içinden kılıçlar fışkıran ışık tanecikleriyle kaplandı. Kucağında Leyda'nın çıplak ölüsünü taşıyan Rambo, kılıçları yarıp geçti, gerideki gölgelere bıraktı onları. Böyle yürüyerek 8. Tugay'ın M48'leri ile 6. Tugay'ın M113'lerinin karşılıklı olarak sıralandıkları ana yola geldi. Birden burada da iki far yandı. 6. Tugay'ın bir M113'ünün farları, daha sonra iki far, iki far daha, iki far daha. Birbiri ardına hep aynı taraftan ve sonunda burası da içinden kılıçlar fışkıran ışık tanecikleriyle kaplandı. Kucağında Leyda'nın çıplak ölüsünü taşıyan Rambo bu kılıçları da yarıp geçti. Gerisindeki gölgelerle yüzlerce çocuk, erkek, kadın, yaşlı ölüsüyle baş başa bıraktı onları. Bu ışığın aydınlattığı hayaletler alayı, olağanca tüyler ürpertici ayrıntısı, sınırsız tragedyası ile ortaya çıktı. Şii askerler Bilal'in anlamış olduğu şeyi anladılar ve 6. Tugay'ın M113'ünden tehditler içeren bir homurtu yükseldi. Tehdit içeren homurtu bir subayın dört sözcük söyleyen sesiydi. Erler de üç sözcükle yanıt veriyordu. İçini yeni bir sıkıntı kaplayan Angelo, subayı ne dediğini, erlerin ne yanıt verdiklerini soruyordu kendi kendine. Yeter demişti, yeter, boyun eğmeyeceğiz artık. Ötekiler de evet, yeter yanıtını vermişlerdi. Biz de boyun eğmeyeceğiz. Bu sözcükler 12 jipin farlarının ölüler alayını ışık tanecikleriyle, ışıktan kılıçlarla aydınlatmasından çok daha önce olgunlaşan bir öfkeyi açığa vuruyordu. 6. Tugay'ın Şii havancılarının attıkları ve Sahra Hastanesi'ne düşüp patlamayan bombaların fünyelerini inceleyen Şeker, birinin bunları bozduğu sonucuna varmıştı. Tıpkı yeşil hat boyunca Şii topçuların Hristiyan subayların verdikleri yörüngeyi değiştirerek Hırat Herek yerine yakut üstünü dövmeleri olayına benzer bir baltalamaydı. Şatila'da patlayan obüslerin parçalarını inceleyince, Nasır Bulvarı'na koşut sokaklarda 22 ile 24 arasında kalan bölgede ölümlerin büyük bölümüne 6. Tugay'ın topçularının kısa menzilli ateşinin yol açtığını belirlemişti. Ama yine de atışların büyük bir bölümü öngörülen hedefe, bulvarın karşı tarafına düşmüş ve 8. Tugay topçularının kıyımına destek vermişti. Kartal bir doğru tahmin etmişti. Gobeyre'de 600 ölü, 1000'e yakında yaralı vardı. Ve bugün, 3 hafta aradan sonra, Angelo'yu içini kaplayan sıkıntıyla baş başa bıraktığımızdan bu yana 3 hafta geçmişti, Şii askerlerin öfkesi ürkütücü boyutlara ulaşmıştı. Onda 9'u Leyda'nın çıplak ölüsünü taşıyan Rambo'yu görüp de yürekleri parçalananların duygularını paylaşıyordu. Cemayel'in ordusu bize ihanet etti diye homurdanıyorlardı her fırsatta. Hristiyanların çıkarları için Hristiyanlarla birlikte evlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın, ana babalarımızın, din kardeşlerimizin üstüne ateş etmeye zorladılar bizi. Yeter. 3 hafta. 3 haftada çok şey değişmişti. İlkin 8. Tugay'dan kimse batı kesimine girmiyordu artık. Boyunlarındaki haçı göstererek giren 6. Tugay'dan tek tük Hristiyan subaylar ise istenmeyen konuk muamelesi görüyorlardı. Buna karşılık 6. Tugay'ın Şii subayları ve erleri istedikleri gibi dolaşıyorlar. M113'lerini Şatila'daki İtalyan M113'lerinin yanına çekmelerine Akbaba karşı çıkamıyordu. Amalcılarla ahbaplık ediyor, 8. Tugay'ı açıkça çekiştiriyor, Hasan'ın yaralı ve silahsız olarak evine dönmekte olan Bilal'i gözünü kırpmadan öldürdüğü dedikodusunu yayıyor, alınacak ölçülerden, görülecek hesaplardan söz ediyorlardı. Özetle Şii başkaldırısının başlamak üzere olduğu gözle görülüyor, Cemayel'in ordusunun ikiye bölünmenin eşiğinde olduğu seziliyordu. Bir yanda İsa'ya, Ermiş Maron'a, Meryem'e bağlı yobazlarıyla 8. Tugay, bir yanda Allah'a, Hümeyni'ye, Zandra Sadr'a bağlı inanmışlarıyla 6. Tugay. Çok uluslu güçte terhis rüzgarları esiyordu. Amerikan deniz piyadelerinin neredeyse tümü kıyıları denetleyen uçak gemilerine aktarılmış, kalanlar ise karargahın yakıntısında kazılan siperlerden çıkmaz olmuşlardı. Fransızlar doğu kesiminden ancak onur sorunu yaparak Çamlık'ta bıraktıkları 9 lejyoneri denetlemek için çıkıyorlardı. Britanya, majestelerinin 100 dragonu eski tütün fabrikasından ancak pazara meyve almaya gidiyorlardı. İtalyanlar ise 400 kişi azalmışlardı ve en beklenmedik yenilik Şatila'yı birkaç gündür paraşütçülerle maroların denetlemesiydi. Mantarlı istiridye zehirlenmesinden ölen Suudi prensin villasına yakut üssü yerleşmişti. Kartal üssü yoktu artık. Bersaglieriler gitmişti. Bu gidişin anahtarı maymuncuğun tuzağına düşen Gino ve öteki inkursorelerle çarpışmalarda yaralanan askerleri geri götüren hastane gemisinin sedyelerinde aranmalıydı. Tanrı Baba ile Tanrıça Fortuna'nın yaptıkları iyilik İtalya'da hiçbir teşekkür Tedeum'una yol açmamış, gözlerini, kollarını, ayaklarını yitirmiş olanların aileleri öfkelerini açığa vurmuşlardı. Bu öfke ülkeyi ilgilendirmeyen bir savaşta bunca genci kurban etmenin yersizliğini gündeme getirmiş, hükümet birliğin bir bölümünü geri çekmeye karar vermişti. Marolar, paraşütçüler ya da Bersaglieriler geri çekilecekti. Kararı Akbaba verecekti. Akbaba hiç kuşkusuz paraşütçülerden vazgeçmek olasılığını bir kenara bırakarak maroları seçecekti. Sandokan da bu karara karşı çıkmayacaktı. Artık altın kol saatli, Rotary Club kartlı, huzurlu bir burjuva olmak istediği için Beyrut'tan gitmekten başka bir şey düşünmüyordu. Ama donanma buna kesin bir biçimde karşı çıkınca piyango Bersaglielilere vurmuş, buna da en çok Ahmet öldüğü için Yasemin'i istediği gibi görebilen Fabio sevinmişti. İşin kötüsü bu haberin Kartal 1'i sevindireceğini bilen katı yürekli Akbaba işi ağırdan almış, son dakikada çağırmıştı onu. Önce hiçbir açıklama yapmadan savaş sırasında yaptığı yanlışları yüzüne vurup bir güzel çıkışmıştı. Ancak çılgın at geldikten sonra 22'den uzaklaşmıştı. Atmacaya 25 Alfa'ya gitme izni vermeyip M113'ü çukura indirerek Habaş'ın evine sığınmasını istemişti. Rambo ile adamlarını mucize sonucu kurtuldukları bir kulübeye göndermişti. Bir çocuğu kendi elleriyle gömmüş ve Rambo'ya göğsünde Hümeyni sikkesi, kucağında çıplak bir çocuk ölüsü olarak bir gerilla yürüyüşüne katılma izni vermişti. Çıkıştıktan sonra onu çağırmasının gerçek nedenini açıklamıştı. Albay, ne yazık ki size iyi bir haberim var. Üzülerek veriyorum bu haberi. 48 saat içinde birliğinizle birlikte geri dönüyorsunuz. İyi haber mi? Siklop'un gözyaşlarına, yürek parçalayan hıçkırıklara tanık olduktan sonra Kartal 1, Sandokan'dan bile daha köklü bir değişikliğe uğramıştı. Pis bedevilerin barakalarının önlerine ya da toplu mezara döktükleri çöplere aldırmıyordu artık. Çocuklar Bersaglielilerine Talieni kaput tomorrow diye bağırdıklarında ya da orospular karpuz iriliğinde memelerini açarak akıllarını çelmeye çalıştıklarında kızmıyordu. Çocuklar karşılık vermeyin, ibne derlerse aldırmayın, ibnelik ölmekten iyidir demiyordu artık. Şatile'ye düşecek İsrailli pilotları Filistinlerin çiğ çiğ yiyebileceklerini düşünmüyordu artık. Gerçekten de Ezekiel dayısı telefon edip anasının kaygısını yineleyerek İsrailli bir pilot düşerse ne yapacaksın oğlum dediğinde kestirip atmıştı. Sıktın be dayı, düşerse düşsün. Rambo'ya Leyda'nın çıplak vücudunu sardığı ceketi giymesini söylediğine de çok pişmandı. Ve en önemlisi Muhammed'in anasına tutulmuştu. Durmadan kadının cana yakınlığından, talihsizliğinden, sevecenliğe gereksinme duyduğundan söz ediyor, her gün ona yiyecek götürüyor, kadının hiçbir şey kabul etmemesine aldırmıyordu. La şükran, monsieur. Hayır, teşekkür ederim, hiçbir şey istemiyorum. Bu nedenle 48 saat içinde birliğinizle birlikte geri dönüyorsunuz sözcükleri başına bir balyoz inmiş gibi sersemletmişti onu. Birkaç saniye süreyle knockout olup mindere uzanmış bir boksör gibi sessiz, hareketsiz kalmıştı. Kendini toparlayınca aptal bir insan olmadığını, bir Marie Therese avizeyi bir İngiliz ya da Venedik avizesinden, Pifetti kardeşlerin süslemelerini Maggioli'ninkilerden ayırt edebilen ve Vultur Girfus'un uyandırdığı korkuyu hep yenmeyi başaran uygar bir kimliğe sahip olduğunu anımsamıştı. Mavi gözleri ışımış, onurlu bir davranışla en doğru çözümün Maroların, Bersaglierilerin ve paraşütçülerin üçte birini geri göndermek olacağını, yalnızca Bersaglierileri geri göndermenin bunların gereksiz ve yetersiz oldukları anlamına geleceğini söylemişti. Hakları aşağılanma değil, ödüllendirme olmalıydı. 21, 22, 23, 24, 25 ve 27 Baykuş'ta saatlerce ateş altında kim kalmıştı? Amalcılarla hükümetçilerin toplarına, roketlerine, saldırılarına saatlerce kim karşı koymuştu? Bir ara sesini yükseltmekten bile çekinmemişti. Generalim, tek bir hatam var. O da anlamsız bir kuralı uygulamaya kalkıp Rambo'yu ölen çocuğu sardığı ceketini giymeye zorlamam. Hata olsa da olmasa da, kabul edilemez bir hoşgörü olsa da olmasa da, Şatila'da ben vardım, siz yoktunuz. 22'den çenesi düşük kurmay başkanınızdan gelmesinden sonra ayrıldım. Oysa siz karargâhtan dışarıya adım atmadınız. Ama Akbaba oralı olmamıştı. Çenenizi kapatın ve gidip hazırlanın. Manastırı boşaltıyorum ben. 48 saat içinde yakut üssü kartal üssüne yerleşecek. Ve mutsuz kartal bir boyun eğmek zorunda kalmış, odasına dönüp Ezekiel dayısının verdiği 7 kollu şamdanı, Capodimonte işi fincan kırıldıktan sonra tek kalan gümüş şekerliği valizine yerleştirdikten sonra haberi aslarına açıklamıştı. Kısa konuşmuştu. Çocuklar, kapı dışarı edildik, geri dönüyoruz. Kapı dışarı edilmek mi? Geri dönmek mi? Suçüstü yakalanmış hırsızlar gibi birden kapı dışarı edilip yerlerini o palavracı paraşütçülere bırakmak mı? Uyur gezer gibi dolaşan ve humus artıklı tenceresinin dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyen Ferruccio dışında herkes tepkisini öyle gürültülü bir biçimde açığa vurmuştu ki atmaca silahını çekip havaya üç el ateş etmek zorunda kalmıştı. Kesin gürültüyü, yoksa hepinizi teker teker zımbalarım. Bunun üzerine Soğan, bizi zımbalayıp da geri gönderecekler diye ağlamaya koyulmuş. Nasralı burnundan solumaya başlamıştı. Savaş karşıtlığını bir yana bırakmış, yaşamın sevgi değil nefret ve şiddet üzerine kurulu olduğu ilkesini yeniden benimseyerek hoşgörünün işe yaramadığını, Gandhi'nin bir budala olduğunu, Jainizmin palavra sıktığını, kokmuş et yemekten bıkıp baş kaldırarak Rus devrimini başlatan Potemkin zıhlısının denizcileri gibi davranmaları gerektiğini söylemişti. Onurumuzla oynadılar. Kokmuş et yemekten daha beter duruma düştük. Namusumuzu temizleyelim. Yalnızca Almanca konuşan Tirollü Franz da arka çıkmıştı ona. Genel, doğru. Barikat kuralım. Paraşütçülerin suratlarını parçalayalım. Her şeyi parçalayalım. Çivi ise akılcı bir tepki göstermişti. Yakıp yıkmayı, barikat kurmayı, Potemkin zırhlısını bırakın. Benim sesime kulak verin. Hem aşçıyım hem de komünistim ben. Öç dediğiniz soğuk yenilen bir yemektir. Pişirmesi de özen ister. Sonra da palavracılara farelerin cirit attığı bir üs bırakmayı önermiş, önerisi kabul görmüştüm. Son 48 saati akıllarına gelen her yere, çadırlara, depolara, odalara, peynir, reçel, sosis gibi yiyecekleri gizlemekle geçirmişlerdi. Üzülmek bir yana, üst katın kafeslerinden kendilerine bakmakta olan kadın efendiye, iki kumasına, iki gözdeğe, iki aşçıya, iki hasta bakıcıya, iki hizmetçiye, uşağa ve harem ağasına yüksek sesle söğüp sayarak çıkıp limana gitmişlerdi. Bir tören mangası birliğin bayrağını taşımış, borazancı Bersaglier'e marşını çalmış ve hatırı sayılır bir esrar yüküyle birlikte gemiye binmişlerdi. Dünyada kazanılan ün böyle geçip gider demişti çılgın atta. Haklıydı. Çünkü Bersaglier'e sözcüğü bile unutulmuştu artık. Bellek tahtasından süngerle silinmiş, gülünçlü tragedyanın dışına atılmıştı. Şatila sahnesinde şimdi paraşütçüler vardı ve Burç Elbaraçni'yi denetlemeyi sürdürmekle birlikte 21, 22, 23, 25'e de bakıyorlardı. 27 Baykuş ile 24 Marolara bırakılmıştı. Louis 16 yatak odasında ise Şahin, Saf Gigi ve Altın Elli Armando kalıyorlardı. Üçünün de yüreği yaralıydı çünkü arkadaşlarından ayrılmak zorunda kalmışlardı. Armando, Armando, doğru olmadığını söyleyin bana. Ne yazık ki doğru, rahibe Milady. Gigi, Gigi, bir dedikodu olduğunu söyleyin bana. Keşke öyle olsa rahibe George. Şahin, Şahin, çok üzücü bir haber aldık. Çok üzücü, rahibe Esperance. Ama siz olmazsanız korkarım, ben sizsiz kalmak istemiyorum burada. Ağlamayın rahibe Madlen, yoksa bizi de ağlatacaksınız. Evet, manastır boşaltılmıştı. Doğu kesiminde kalan tek İtalyan karakolu 5 topçu ile teğmen Joe Balducci ve 4 marinesin bulunduğu Osten idi. Marinesler ay sonunda geri gönderileceğinden Saf Gigi'nin aklından hiç çıkmayan Karabasan gündeme gelecekti. Bunları yeşil hattan nasıl geçirecek, bir Amerikalı gebertmek uğruna Hristiyan olmayı bile göze alabilecek insanlardan nasıl kaçırıp karargaha ulaştırabilecekti? Sarışın çilli Balducci paraşütçü üniforması giyebilirdi. Ama kapkara derili, yassı burunlu, alınlarında bir tek ABD damgası eksik, iri kıyım 4 zenciyi ne yapacaktı? Çarşaf giyseler, imam kılığına girseler yine tanınırlardı. Bunları düşündükçe Saf Gigi eski kaygılarının daha da arttığını görüyordu. Ama bu sabah 4 marinesi aklına getirmeden Altın Elli Armando ile birlikte yeni yakut üstünün arka kapısının gerisine yerleştirilmiş garip bir düzenek üzerinde çalışıyordu. Girişe dikey iki rayın üstündeki bir arabaya bir yıldız oluşturacak biçimde birbirlerine lehimlenmiş 3 uzun demir çubuk yerleştirilmişti. Karargâhtaki leopar gibi geçiş yolunu açıp kapayacak bir düzenek, hareket edebilen bir engeldi. 2 kilometre ötede hedefini şaşıran bir merminin kampa yönelip bir çadıra girerek Rocco'yu Akbaba'ya, Akbaba'yı profesöre, profesörü Charlie'ye, Charlie'yi de Angelo'ya, Angelo'yu da onun deyişiyle zincirin son halkasına bağlayacak olan bir dizi beklenmedik olayı başlatmak üzere olduğu bir sırada da kafasında Osten sorunu yoktu. Oysa Şii ayaklanması neredeyse patlayacak ve bu düğümler aracılığıyla öykümüzün sahnesinde kalan 1200 İtalyanın yazgısını belirleyecekti. 43. ayrımın sonu. Sayfa 497.